Üçüncü Dalga, Alvin Toffler. İkinci Kaset, Birinci Yüz. Sayfa numarası 67. Ekonomi tarihçisi Karl Polanyi, eski toplumlarda sosyal ya da dinsel kültürel amaçların emri ve denetimi altında olan piyasanın, sonradan değişerek nasıl sanayi toplumlarına hedefler dikte edecek duruma geldiğini anlatır. İnsanların çoğu bu para sistemi içine çekildiler. Ticari değerler ön plana geçti. Piyasanın hacmiyle ölçülen ekonomik gelişme kapitalist ya da sosyalist, bütün devletlerin başlıca amacı haline geldi. Çünkü piyasa daima yayılan, kendi kendine güç katan bir kurumdur. Nasıl daha önceki iş bölümü ticareti teşvik ettiyse, bu kez de piyasa ya da ekonomik santral iş bölümünün daha da ileri götürülmesini özendirdi ve üretimin iyice artmasına neden oldu. Artık kendi kendisinin genişlemesini, yayılmasını sağlayan bir süreç başlamıştı. Piyasanın bu şekilde patlar gibi genişliği vermesi, yaşam düzeyinin tarihin tanık olduğu en hızlı yükselişine yol açtı. İkinci dalga devletleri politik alanda kendilerini üretimle tüketimin birbirinden ayrılması sonucu ortaya çıkan yeni ve şaşırtıcı çekişmeler karşısında buldular. Marksistlerin ısrarla sınıf mücadelesi üzerinde durması, işçi ve yönetici dahil bütün üreticilerin istediği daha yüksek ücret, daha yüksek kar ve daha çok çıkarla tüketicilerin, yani yine aynı çevrelerin daha düşük fiyat istekleri arasındaki çekişmenin sistemli bir şekilde gözden kaçırılmasına neden olmuştur. Ekonomik politika tahterevallisinin dayanak noktası budur. Amerika'da tüketimci akımın gelişmesi, Polonya'da hükümet kararıyla fiyatların yükseltilmesi karşısında ayaklanmalar, İngiltere'de fiyatlar ve gelir politikası ile ilgili sonu gelmez tartışmalar, Sovyetler Birliği'nde ağır sanayiye mi yoksa tüketim malları üretimine mi öncelik tanınması konusundaki ideolojik mücadeleler, sosyalist olsun, kapitalist olsun, bütün toplumlarda üretimle tüketimin birbirinden kopmasının neden olduğu asıl büyük çekişmenin görüntüleridir. Bu bölünme yalnız politikayı değil, kültürü de etkilemiştir. Çünkü aynı zamanda tarihin varsa yoksa para diye düşünen, ticarileşmiş, en hesabi uygarlığını da yaratmıştır. Marx'ın Komünist Manifestosu'nda yeni toplumu, insanla insan arasındaki kişisel çıkar ve trink-para ilişkisinden başka hiçbir bağ bırakmadı diye kınamasını haklı bulmak için insanın Marksist olmasına gerek yoktur. Kişisel ilişkiler, aile bağları, sevgi, dostluk, komşuluk, yerel topluluklara duyulan bağlılıklar, artık bütün bunlar ticari çıkar hesaplarıyla kirlenmiştir. İnsanlar arası ilişkilerin insancıl olmaktan uzaklaştığını iyi teşhis eden Marx, bundan ötürü kapitalizmi suçlarken yanılıyordu. Kuşkusuz sanayi toplumunun sadece kapitalist şekliyle gözlemleyebileceği bir çağda yazıyordu ama şimdi sosyalizme ya da en azından devlet sosyalizmine dayalı sanayi toplumuyla ilgili 50 yıllık gözlemlerimiz var ve artık biliyoruz ki her şeyi elde etmek için o saldırgan telaş, o ticari ahlaksızlık bütün insan ilişkilerini katı ekonomik ölçülere indirgemek sadece kar sisteminin tek elinde değildir. Para canlısı, mala düşkün olmak kapitalizmin ya da sosyalizmin değil, endüstriyalizmin ürünüdür. Bu üretimin tüketimden ayrıldığı ve herkesin yaşam için gerekli şeylerin sağlanmasında kendi üretim yetenekleri yerine piyasaya bağlı olduğu her toplumda piyasanın oynadığı önemli rolün sonucudur. Siyasal yapısı ne olursa olsun böyle bir toplumda yalnızca mal değil, emek, fikir, sanat ve ruh da alınır, satılır ve değiştirilir. Yasa dışı olarak bir komisyonu cebe indiren batılı satın alma memuru, yazarlardan, eserlerinin yayınlanmasına izin vermek için rüşvet alan Sovyet editöründen ya da işi bu olduğu halde musluğu tamir etmek için bir şişede vodka isteyen muslukçudan farklı değildir. Para için yazan ya da resim yapan Fransız, İngiliz veya Amerikan sanatçısının daça, prim, yeni bir araba satın alma hakkı gibi elde etmek için yaratıcı özgürlüğünü satan Polonyalı, Çek ya da Sovyet yazarından, ressamından farkı yoktur. Bu yozlaşmalar üretimle tüketimin birbirinden ayrılmasının içinde gizlidir. Üreticiyle tüketiciyi yeniden birbirine bağlamak ve malların üreticiden tüketiciye gitmesini sağlamak için piyasaya duyulan bu ihtiyaç, doğal olarak piyasayı kontrol edenlere bunu mazur göstermek için nasıl bir ağız kullanırlarsa kullansınlar, ölçüsüz bir iktidar sağlar. Üretimle tüketimin sanayi ya da ikinci dalga toplumlarının tanımlayıcı bir özelliği haline gelen bu kopukluğu, ruhumuzu, kişilik hakkındaki görüşlerimiz bile etkilemiştir. Davranış, bir dizi alışveriş biçiminde görülmeye başlanmıştır. Arkadaşlık, akrabalık, aşiret veya derebeyliğine bağlılığa dayalı toplumun yerini, ikinci dalga ile birlikte açık ya da gizli bir takım akitlerin getirdiği bağlara dayalı bir uygarlık almıştır. Bugün karılar kocalar bile evlilik akdinden söz etmektedirler. Tüketicilik ve üreticilik rolleri arasındaki bu ayrım aynı zamanda kişiliği de ikiye bölmüştür. Aynı insana ailesi, okulu, patronu zevklerine tabi olmamasını, itidalli, disiplinli olmasını, ekip çalışması yapmasını öğretirken öte yandan da tüketici olarak zevklerini hemen tatmin etmesi, hesabi olmayı bırakması, disiplinli olmaktan vazgeçmesi. Kısacası büsbütün başka bir insan olması öğretilmektedir. Özellikle batıda reklamcılık tüm gücüyle tüketiciliğe göre ayarlanmış olup, tüketiciyi borç almaya, borçlanmaya, aklına geleni satın almaya, şimdi uç sonra öde formülünü benimsemeye ve bütün bunları ekonominin çarklarının dönmesini sağlayarak ülkesine hizmet olarak yapmaya teşvik etmektedir. Cinsel rollerde ayrılık. İkinci dalga toplumlarında üretici ile tüketici arasındaki bağları koparan aynı gizli kamera işi de ikiye bölmüştür. Bu aile hayatımızı, cinsel yaşamımızı ve birey olarak iç dünyamızı müthiş bir şekilde etkilemiştir. Sanayi toplumunda çok rastlanan basma kalıp cinsel sınıflandırma, erkeklerin davranışlarını nesnel, kadınlarınki ise öznel olarak tanımlar. Eğer bunda en ufak bir gerçek payı varsa, bunun nedeni biyolojik yapımızda değil, gizli kamanın psikolojik etkilerinde gizlidir. Birinci dalga toplumlarında iş, bütün ev halkının tek bir ekonomik birim halinde bir arada çalışarak, evde ya da tarlada yapılırdı ve üretilen de köyde ya da çiftlikte tüketilirdi. İş ve ev hayatı birbiriyle kaynaşmıştı, iç içeydi. Sonra genellikle her köy kendi kendine yeterli olduğundan bir yerdeki köylülerin başarısı başka bir yerde olup bitenlere bağlı değildi. Tek bir üretim birimi içinde bile çalışan herkes mevsime, sağlık durumuna ya da isteğe bağlı olarak değişik işler yapardı. Sanayi çağı öncesinde iş bölümü çok ilkeldi. Bunun sonucu olarak karşılıklı bağımlılığın en düşük düzeyine inilmişti. Bunun sonucunda birinci dalga toplumlarının bir özelliği ortaya çıktı. İkinci dalga İngiltere, Fransa, Almanya ve öbür ülkeleri etkileyince iş tarladan ve evden fabrikaya taşındı ve karşılıklı bağımlılık düzeyi iyice yükseldi. Artık iş, kolektif bir çabayı, iş bölümünü, eş güdümü, çeşitli yeteneklerin bir araya gelerek bir bütün oluşturmasını gerektiriyordu. Başarılı olmak, birbirinden çok uzak birçok yerdeki çoğu birbirini hayatta bir kez bile görmemiş binlerce insan çok iyi planlanmış işbirliğine bağlıydı. Bir çelik ya da cam fabrikasının istenilen malı teslim edememesi bütün bir sanayi kesimini hatta yerel ekonomiyi sarsabilirdi. Alt ya da üst düzeydeki karşılıklı bağımlılığı gerektiren işler arasındaki çekişme roller, sorumluluklar ve ödüller konusunda şiddetli anlaşmazlıklara yol açmıştır. Örneğin eski fabrikatörler işçilerin sorumsuz davranmalarından, fabrikanın iyi işlemesini umursamamalarından, tam gerekliyken izne gitmelerinden, itişip kakışmalarından, işe sarhoş gelmelerinden yakınırlardı. Gerçekten de eskiden sanayide çalışanların çoğu alt düzende karşılıklı bağımlılığa alışmış, genel üretim süreci içindeki rollerinin önemi ve sorumsuzca davranışlarının yol açtığı aksaklıklar konusunda pek az bilgisi olan ya da hiç olmayan kırsal kesim insanlarıydı. Ayrıca çoğu acınacak kadar az ücret aldığından onları çalışmaya teşvik edecek bir neden de yoktu. Bu iki çalışma sisteminin çatışması, yeni çalışma biçimlerinin galip gelmesiyle sonuçlanmışa benzer. Fabrikaya ve büroya aktarılan işler gittikçe daha çoğaldı, kırsal bölgenin nüfusu azaldı. Milyonlarca işçi yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılık şebekesi içinde yer aldı. İkinci dalga, birinci dalgaya bağlı eski, çağ dışı çalışma biçimlerini geri plana itti. Yine de karşılıklı bağımlılığın kendi kendine yeterlilik üzerindeki bu zaferi hiçbir zaman onu bütün bütüne yok etmedi. Bir yer vardı ki eski çalışma biçimi hala devam ediyordu. Bu evdi. Ev hala bir merkeze bağlı olmayan ve işi biyolojik üretim, çocuk yetiştirme ve kültür aktarma olan bir birim olarak kalmıştır. Eğer ailenin biri çocuk üretmez ya da çocuk büyütmeyi doğru dürüst başaramaz ya da onları çalışma sisteminin içinde yaşayabilecek şekilde yetiştirmeyi beceremezse, bu komşu ailenin aynı görevleri yerine getirmesini tehlikeye sokamaz. Yani ev ilişkileri hala alt düzeyde bir karşılıklı bağımlılık faaliyeti biçiminde sürüp gitmektedir. Kadın her zamanki gibi çok önemli bir takım ekonomik işler yerine getirir. Her şeyden önce üretimle meşguldür. Ama bu üretim piyasa için değil, A kesimi için yani kendi ailesi içindir. Genellikle evin erkeği doğrudan doğruya ekonomik faaliyetlerde bulunmak için dışarı giderken, kadın evde kalıp dolaylı ekonomik faaliyetlerde bulunur. Erkek tarih açısından bakılırsa daha ileri türde bir işi yerine getirme sorumluluğunu taşır, kadınsa evde kalıp daha eski türden bir iş yapar. Diyebiliriz ki erkek geleceğe doğru yol alır, kadınsa geçmişte kalır. Bu iş bölümü kişiliğin ve insanın iç dünyasının bölünmesine neden olmuştur. Fabrika ya da büroda herkesle bir arada kolektif olarak çalışılması, eşgüdüme ve birbirini tamamlayacak şekilde çalışmaya ihtiyaç duyulması, nesnel çözümlemeleri ve nesnel ilişkileri de birlikte getirdi. Erkek çocukluğundan itibaren karşılıklı bağımlılığın geçerli olduğu iş yerinde oynayacağı role göre hazırlanır ve nesnel davranmaya itilir. Kadınsa doğumdan itibaren göreli olarak daha soyutlanmış bir şekilde yürütülen çocuk doğurma ve yetiştirme, ev işleri için hazırlanır ve bu yüzden de onlara özel olmaları öğretilir. Hatta genellikle kadınların nesnellikle birlikte bulunduğu kabul edilen rasyonel ve çözümleyici düşünce yeteneğinden yoksun olduğu kabul edilir. Onun için karşılıklı bağımlılığı gerektiren işlere katılmak üzere evi bırakan kadınların genellikle kadınlığını yitirmiş, soğuk, sert ve nesnelleşmiş olmakla eleştirilmesine şaşmamak gerek. Üstelik yanlış olarak erkeğin üretici, kadının da tüketici olarak görülmesiyle bu cinsel farklar ve rol daha da belirginleşir. Oysa aslında erkek de tüketici olduğu gibi kadın da üreticidir. Kısacası kadın ikinci dalganın yeryüzünü sarsmasından önce de baskı altında tutulmuştur ama çağımızdaki erkek kadın savaşı iki tür çalışma şekli arasındaki çekişmeye ve daha da öteye giderek üretimle tüketimin birbirinden ayrılmasına bağlanabilir. Bölünmüş olan ekonomi erkek ve kadın cinsleri arasındaki bölünmenin daha da derinleşmesine neden olmuştur. Şu ana kadar gördük ki gizli kama üreticiyi tüketiciden ayıracak şekilde bir kez saplandı mı, bu ikisini yeniden birbirine bağlamak için piyasanın kurulması ya da genişletilmesi, yeni siyasal ve sosyal çekişmelerin ortaya çıkması, cinsel rollerin yeniden tanımlanması gibi derinlere inen bir takım değişiklikler daha ortaya çıkar. Ama bölünme bundan ibaret de değildir. Bütün ikinci dalga toplumlarının aynı şekilde işlemesi, bazı temel koşulların yerine getirilmesini de gerektirir. Üretimin amacı ister kar olsun ister olmasın, üretim araçları ister kamuya ait olsun ister kişilerin elinde bulunsun, piyasa ister serbest olsun ister planlanmış olsun, nutuk aktarken ister kapitalist ağzı kullanılsın ister sosyalist hiç fark etmez. Üretimin amacının tüketim değil de değiş tokuş olduğu ve ekonomik santralden yani piyasadan geçmek zorunda kaldığı sürece ikinci dalganın belirli ilkelerine uyulmak zorunluluğu vardır. Bir kere bu ilkelerin ne olduğu saptanınca bütün sanayi toplumlarının gizli dinamiği çırılçıplak ortaya çıkar. Üstelik ikinci dalga insanlarının tipik düşünüş tarzlarının ne olacağını da önceden kestirebiliriz. Çünkü bu ilkeler birleşerek ikinci dalga uygarlığının temel kurallarını, davranış yasasını oluştururlar. Dördüncü bölüm, yasaya karşı gelme. Her uygarlığın tüm faaliyetlerinde durmadan yinelenen bir desen gibi ortaya çıkan gizli bir yasası, bir takım kural ve ilkeleri vardır. Sanayileşme yeryüzünde yayıldıkça onun tek gizli deseni de görünür hale geldi. Bu yasa milyonlarca insanın davranışlarını programlayan birbirine bağlı 6 ilkeden oluşuyordu. Üretimle tüketimin birbirinden kopmasının doğal sonucu olan bu ilkeler cinsel ilişkiden spordan iş hayatına ve savaşa kadar yaşamın her yanına etkilerler. Bugün okullarımızdaki, iş yerlerimizdeki, hükümetlerdeki öfkeli çekişmeler, ikinci dalga insanlarının adeta bir içgüdüyle uygulayıp savundukları, üçüncü dalga insanlarının ise meydan okuyup saldırdıkları bu yarım düzine ilkeden kaynaklanmaktadır. Neyse, bunu anlatmanın da sırası gelecek. Standartlaştırma. İkinci dalga ilkelerinden en çok bilineni standartlaştırmadır. Sanayi toplumlarında birbirinin eşi olan milyonlarca mal üretildiğini herkes bilir ama piyasa bir kere önem kazanınca Coca-Cola şişelerinden, ampullerden, çeşitli araç gereçlerden daha başka şeyleri de standartlaştırdığımızın herkes farkında değildir. Bunun önemini ilk kez fark edenlerden biri, bu yüzyılın başında Amerikan telefon ve telgraf şirketini dev bir kuruluş haline getiren Theodore Weil'dir. 1860'ların sonlarına doğru bir posta memuru olarak çalışan Weil, aynı adrese yazılı iki mektubun bile yerlerine aynı yollardan gitmediğini fark etmişti. Mektup torbaları oraya buraya gidiyor, yerlerine ulaşmak için bazen haftalar, aylar geçiyordu. Bunun üzerine Weil, yolların standartlaştırılmasını, yani aynı yere yollanan mektupların aynı yollardan gitmesi yöntemini benimsedi. Bu, posta sistemine bir devrim getirdi. Weil daha sonra Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi'ni kurunca ilk işi her eve aynı tip telefon yerleştirmek oldu. Sadece telefon makinelerini ve bunların parçalarını değil, şirketin çalışma yöntemlerini de standartlaştırdı. 1908 yılında çıkan bir reklamında küçük telefon şirketlerini silip süpürüşünü haklı çıkarmak için tek tip işletme ve muhasebe sistemine ek olarak aletlerin ve yolların yapımında işletme ve hukuki işlerde ekonomi sağlayacak olan bir standartlaştırma merkezini savunuyordu. Weil, ikinci dalga ortamı içinde başarılı olmak için sadece makinelerin değil, işletme şekillerinin de standartlaştırılması gerektiğini fark etmişti. Weil, sanayi toplumuna biçim veren büyük standartlaştırıcılardan sadece bir tanesidir. Bir başkası da işin her işçinin attığı her adımın ve yaptığı her işin standartlaştırılmasıyla bilimselleştirileceğine inanan ve eskiden makinist olup da sonradan bu davayı savunan Frederick Winslow Taylor'dır. Taylor her işi en iyi standart tek bir aletle, en iyi standart bir zamanda yapılabileceğine inanmıştı. Bu görüşüyle de yöneticilerin hocası olmuştu. Zamanında Freud, Marx ve Franklin ile kıyaslanırdı. Parça esasına göre çalışmada saptanan parça sayısından daha çok mal çıkarmak için işçileri teşvik etme ilkeleriyle donatılmış Taylorizmin tek hayranı, işçilerin üretim gücünü son damlasına kadar ele geçirmek isteyen işverenler de değildi. Komünistler de onlar gibi bu işe heveslenmişlerdi. Gerçekten de Lenin, Taylor'ın yöntemlerinin sosyalist üretimde de benimsenmesini salık veriyordu. Her şeyden önce bir sanayileştirici, ancak ikinci planda bir komünist olan Lenin, standartlaştırmanın kerametine iyice inanmış olanlardandı. İkinci dalga toplumlarında işin kendisi gibi işe alma yöntemleri de gittikçe daha çok standartlaştırılıyordu. Özellikle yönetsel hizmetlerde işe yaramayacakları bulup ayıklamak için standartlaştırılmış testler kullanılıyordu. Bütün sanayide ek ödenek, izin, yemek saati ve B konulardaki uygulamalarla birlikte ücret sistemi de standartlaştırıldı. Gençleri iş piyasasını hazırlamak için eğitimciler standart ders programları hazırladılar. Binet, Terman gibi kişiler standartlaştırılmış zeka testleri geliştirdiler, okullarda not verme, okula kabul koşulları, derslerde kredi sistemi de aynı şekilde standartlaştırıldı. Çok seçenekten birini seçmeyi temel alan testler rağbet görmeye başladı. Bu arada kitle haberleşme araçları da standartlaştırıcı imajların yayılmasını sağlıyordu. Bu sayede milyonlarca insan aynı reklamı, aynı haberleri, aynı kısa hikayeyi okuyordu. Azınlık dillerine, merkezi hükümetler tarafından yapılan baskılara, kitle haberleşme araçlarının etkileri de eklenince yerel, bölgesel, diyalektiklerin, hatta dillerin kaybolduğu görülmüştür. Standart İngilizce, Amerikanca, Fransızca, hatta Rusça standart olmayan dilleri söküp atmıştır. Her tarafta birbirine benzeyen benzin istasyonları, duvar ilanları, evler ortaya çıkmış, böylece ülkenin her yanı birbirine benzer hale gelmiştir. Standartlaştırma ilkesi günlük yaşamın her köşesine dal budak salmıştır. Daha da önemlisi sanayi uygarlığının çeşitli ölçülerinin standartlaştırılması gerekiyordu. Fransa'ya sanayileşme çağını getiren Fransız devriminin ilk giriştiği işlerden biri sanayi öncesi Avrupa'da yaygın olan tutarsız bir takım ölçü birimlerinin yerine metrik sistemi ve yeni bir takvimi getirmek olmuştur. İkinci dalga ile birlikte dünyanın büyük bir bölümünde aynı ölçü birimleri benimsenmiştir. Ayrıca nasıl kitlesel üretim, makinelerin, ürünlerin ve süreçlerin standartlaştırılmasını gerektirmişse, gittikçe genişleyen piyasada aynı şekilde paranın, hatta fiyatların standartlaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Tarihte para krallar tarafından olduğu gibi bankalar, hatta kişiler tarafından çıkarılmıştır. Özel olarak çıkarılan paralar 19. yüzyılda bile Amerika'nın bazı yerlerinde hala kullanılıyordu. Kanada'da bu adet 1935 yılına kadar sürmüştür. Ama sanayileşen uluslar zamanla devletlerin çıkarmadığı paraları ortadan kaldırmışlar ve yerine tek standart bir para koymuşlardı. Sanayileşmiş ülkelerde 19. yüzyıla kadar alıcıyla satıcıların Kahire pazarlarının alışılmış yöntemleriyle fiyat üzerinde çekiştikleri pazarlıklar yaptıkları görülmüştür. 1825 yılında A.T. Stewart adına Kuzey İrlandalı bir göçmen New York'a gelip bir dükkan açmış ve her mal için sabit bir fiyat saptayarak müşterilerini olduğu kadar rakiplerini de şaşırtmıştır. Bu tek fiyat politikası, yani fiyatların standartlaştırılması, onu zamanının önde gelen bir tüccarı yapmış ve kitlesel dağıtımın gelişmesini engelleyen temel engellerden birini ortadan kaldırmıştır. Başka konularda anlaşmasalar bile ikinci dalganın düşünürleri standartlaştırmanın etkili olduğunda birleşirler. Bu standartlaştırma ilkesinin amansızca uygulanmasıyla ikinci dalga birçok alandaki farklılıkları ortadan kaldırmıştır. Uzmanlaşma. Bütün ikinci dalga toplumlarında yaygın olan bir ikinci ilke daha vardır, uzmanlaşma. İkinci dalga dildeki, yaşama biçimindeki, eğlenme şeklindeki farklılıkları yok ettiği ölçüde çalışma alanında da uzmanlaşmaya ihtiyaç duymuştur. İkinci dalga iş bölümünü hızlandırarak ne iş olsa yaparım diyen köylünün yerine tekrar tekrar tek bir iş yapan uzman işçiyi getirmiştir. Daha 1727 yılında Doğu Hindistan Ticaretinin Yararları adlı bir İngiliz raporunda uzmanlaşma sayesinde işin daha az zaman ve emek kaybı ile yapılabileceği belirtiliyordu. Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı yapıtına emeğin üretici gücündeki en önemli gelişmenin iş bölümünün etkisiyle sağlandığını söyleyerek başlıyordu. Bu kitabın bir bölümünde Smith bir iğnenin imalini anlatır. Buna göre imalat için gerekli tüm işlemleri tek başına yapan eski tip bir işçi günde bir avuç iğne imal edebilir. Yani en fazla 20. 21 bile değil. Buna karşılık Smith'in gezmiş olduğu bir fabrikada 10 işçi çalışır ve her işçi iğne yapımında 18 işlemlerden bir ya da birkaçını yapmaktadır. Sonuç olarak da günde adam başına 4800 iğne üretilmektedir. 19. yüzyılda giderek daha çok iş fabrikaya aktarıldıkça bu iğne öyküsü devamlı büyüyen ölçülerle yenilenemiyordu. Sanayileşmeyi eleştirenler son derece uzmanlaşmış ve durmadan tekrar edilen işlerin işçiyi insanlıktan uzaklaştırdığını söylerler. 1908 yılında Henry Ford, T modeli diye bilinen otomobillerin üretimine geçtiğinde bu otomobillerden bir tanesini yapmak için 18 değil, 7882 işin yapılması gerekiyordu. Yaşam öyküsünü anlatırken Ford uzmanlığı gerektiren bu 7882 işten 949'unun son derece sağlam ve güçlü insanlar, 3338'inin ise sıradan güçlü insanları gerektirdiğini söyler. Geri kalanlarının çoğu kadın ve çocuklar tarafından yapılabilirdi diyor. Sonra rahat rahat devam ediyor. Anladık ki 670 iş hiç ayağı olmayan, 2637 iş tek ayağı olmayan, 2 iş kolları olmayan, 715 iş tek kolu olan ve 10 tanesi de körler tarafından yapılabilirdi. Yani kısacası uzmanlığı gerektiren işlerin yapılması için insanın bütününe ihtiyaç yoktu, bir parçası yeterdi. Aşırı uzmanlaşmanın ne kadar gaddarlaşabileceği bundan daha iyi anlatılmamıştır. Eleştiricilerin yalnızca kapitalizmde olduğunu söyledikleri bu yöntem aslında sosyalizmde de yerini almıştır. Çünkü bütün ikinci dalga toplumlarında görülen bu olgunun, yani emeğin aşırı derecede uzmanlaşmasının kökleri üretimle tüketimin birbirinden kopmasında yatar. Bugün nasıl Japonya ya da Amerika ayrıntılı bir uzmanlaşmaya başvurmadan fabrikalarını işletemezse, SSCB, Polonya, Doğu Almanya veya Macaristan da işletemez. Kapitalist olsun, sosyalist olsun, sanayi toplumlarında uzmanlaşmanın yanında bir de meslekleşme olgusu görülür. Eğer bir uzman grubu tarafından yapılan işe özgü bilgileri tek elinde toplar ve yeni gelenleri bu alana sokmazsa ortaya meslek çıkar. İkinci dalga ilerleyince bilgi sahibiyle müşteri arasına piyasa girerek onları üretici ve tüketici olarak kesin bir şekilde ayırmıştır. Böylece ikinci dalga toplumlarında sağlığa hastanın kendisine akıllıca bakmasının değil de doktorla sağlık sağlayan bürokrasinin ortak ürünü diye bakılmaya başlanmıştır. eğitime, öğrenci tarafından tüketilmek üzere öğretmen tarafından okulda üretilmiş bir meta diye bakılıyor olmuştur. Kütüphanecilerden satıcılara kadar bir sürü insan kendini bir uğraşı, bir meslek sahibi olarak kabul ettirmek ve böylece o meslek dalları ile ilgili standartları, ücretleri, giriş koşullarını saptama hakkını elde etmek için çalışmaya başlamıştır. İkinci dalga toplumlarında siyasal tahrikçilik bile bir meslek olarak görülmüştür. Söz gelişi Lenin, bu işi meslek edinmişlerin yardımı olmadan halkın devrim yapamayacağını söylüyordu. Gerekli olan diyordu. Sadece mesleği devrimcilik olanların katılabileceği bir devrimci örgüt kurmaktır. Komünistler, kapitalistler, yöneticiler, eğitimciler, din adamları ve politikacılar ikinci dalganın etkisiyle ortak bir anlayışa vardılar ve iş bölümüne gittikçe daha çok geliştirme yolunda çalışmaya başladılar. Hepsi Prens Albert'ın 1851 yılında Crystal Palace sergisinin açılışında belirttiği gibi uzmanlaşma uygarlığın itici gücüdür diye düşünüyorlar. Eşleme, senkronizasyon. Üretimle tüketimin birbirinden gittikçe daha fazla kopması, ikinci dalga insanlarının zamanı ele alış tarzının da değişmesine neden olmuştur. İster planlı, isterse serbest olsun, piyasaya bağlı bir sistemde zaman para demektir. O değerli makinelerin boş durmasına göz yumulamaz. Onlar da kendi tempolarına göre çalışırlar. Böylelikle ortaya sanayi uygarlığının üçüncü ilkesi çıkar, eşleme, senkronizasyon. Çok eski toplumlarda bile işin zamana göre ayarlanması gerekirdi. Genellikle savaşçılar avlarını ele geçirmek için belirli bir anda birlik halinde hareket etmek zorundaydılar. Balıkçıların kürek çekerken ya da ağları toplarken eşgüdümlü, koordine çalışmaları gerekiyordu. Yıllar önce George Thompson, çalışma sırasında söylenen şarkıların işin gereklerine uygun olduğunu göstermişti. Kürekçiler için zaman iki heceyle, Ho-op heceleriyle belirleniyordu. Hecelerden birincisi hazırlık anını, ikincisi en yüksek çabanın harcanmasını gerektiren anı gösteriyordu. Bunun gibi diğer işler için de o işlemin temposuna göre sesler çıkarılıyordu. İkinci dalga makinalarıyla birlikte gelip şarkıların kesilmesine neden oluncaya dek bu işlemenin genellikle organik doğal bir yanı vardı. Mevsimlerin, biyolojik süreçlerin ritminden, yeryüzünün dönüşünden ya da kalbin atışından kaynaklanıyordu. İkinci dalga toplumlarındaysa bunun tersine makinaların temposuna uyulur. Fabrika üretimi artınca makinaların pahalı ve yapılan işlerin birbirine bağlı oluşu çok daha sağlıklı bir eşlemeyi gerektirmiştir. Bir fabrikada bir grup işçi belirli bir görevi yerine getirmekte gecikince fabrikanın öbür ucundaki işçiler daha da gecikirler. Tarımsal toplumlarda hiç de önemli olmayan zaman ve bir şeyi zamanında yapma artık toplumsal bir zorunluluk olmuştur. Kol saatleri, duvar saatleri her tarafa yayılmış, İngiltere'de daha 1790'larda saat sıradan bir mal sayılmaya başlamıştır. İngiliz tarihçi E.P. Thompson'ın da dediği gibi saat tam sanayi devriminin çalışmalarda daha çok eşleme gerektirdiği bir sırada yaygınlaşmıştır. Sanayi toplumlarında çocuklara daha çok küçük yaşta zamanın öğretilmesi rastlantı değildir. Öğrenciler zil çalmadan okulda olmaya koşullandırılmışlardır. Böylelikle ileride zil ya da düdük çalınca fabrikada ya da büroda olmaya alıştırılmış olurlar. İşler saniyenin bölümleriyle ölçülecek şekilde küçük bölümlere ayrılmıştır. Milyonlarca işçi için zaman sınırı sabah 9, akşam 5'tir. Üstelik eşleme yapılan yalnız çalışma hayatı da değildir. İkinci dalga toplumlarının hepsinde kâra, siyasal düşüncelere bakılmadan toplumsal yaşam da saate bağlanmış ve makinenin gereklerine uydurulmuştur. Belirli saatler dinlenme için ayrılarak çalışma programlarının arasına standart uzunlukta izinler, tatiller, kahve molaları serpiştirilmiştir. Çocuklar ders yılına belirli zamanlarda başlayıp belirli zamanlarda bitirirler. Hastaneler kahvaltı için bütün hastalarını aynı zamanda uyandırırlar. İşe gidiş ve işten çıkış saatlerinde trafik güç dayanılır bir yükün altına girer. Radyo ve televizyon yayınlarında eğlence programları belirli zaman dilimlerine sokulur. Her iş kolunun, dağıtıcıların ve o iş koluna mal yetiştiren yan kuruluşlarınınkiyle eşleme yapılmış iş saatleri, iş mevsimleri vardır. Tabii bunun sonucu ortaya fabrikadan mal sevkinden tutun da trafiğe kadar çeşitli konularda çalışan eşleme uzmanları çıkmıştır. Bazı insanlar da bunun tersine sanayinin getirdiği yeni zaman sistemine karşı koymuşlardır. Burada da ortaya yine erkekle kadın arasındaki fark çıkar. Kol saatine bağlı bir zaman anlayışını en çok ikinci dalga iş hayatına katılanlar, yani çoğunlukla erkekler benimsemişlerdir. İkinci dalga toplumlarındaki kocalar her zaman eşlerinin kendilerini bekletmelerinden, zamanı hiç aldırmadıklarından, randevulara hep geç kalmalarından yakınırlar. Genellikle karşılıklı bağımlılığı gerektirmeyen ev işinde çalışan kadınlar daha az mekanik bir tempo ile iş görürler. Aynı nedenlerledir ki kentliler kırsal kesimden gelenleri çok yavaş ve ağırkanlı bulurlar. Kesinlikle zamanında gelmezler. Randevularına gelecekler mi gelmeyecekler mi emin olamazsın. Bu yakınmaların kökeni daha üst düzeyde bir karşılıklı bağımlılıkla yürütülen ikinci dalga türündeki işle birinci dalganın tarlada ya da evde yapılan iş türü arasındaki farkta aranmalıdır. İkinci dalga ağır basmaya başladığı tarihten itibaren yaşamın en gizli rutinleri bile sanayinin getirdiği tempoya bağlandı. Bütün bir uygarlık standartlaşmanın ve uzmanlaşmanın yanında eşlemeyi benimseyince Amerika'da, Sovyetler Birliği'nde, Singapur'da, İsveç'te, Fransa'da, Danimarka'da, Almanya'da ve Japonya'da herkes sanki tek bir aileymiş gibi aynı zamanda kalkar, aynı zamanda kahvaltı eder, aynı zamanda işe gider, aynı zamanda eve döner, aynı zamanda yatar, aynı zamanda uyur, hatta aynı zamanda sevişir oldu. Toplayıcılık. Piyasanın gittikçe büyümesi, ikinci dalga uygarlığının bir başka kuralını da ortaya çıkardı, yoğunlaşma ilkesi. Birinci dalga toplumları çok dağınık enerji kaynaklarından yararlanarak yaşarlardı. İkinci dalga toplumları ise ancak belirli bazı yerlerde toplanmış olan fosil yakıtı rezervlerine bağlıdırlar. Fakat sanayi toplumlarında bu şekilde bir araya toplanmış olan sadece yakıt rezervleri değildir. Kırsal kesimdeki insanlar da oradan çekilerek alınmış ve dev gibi büyük kentlerde toplanmıştır. Çalışmalar belirli noktalarda yoğunlaştırılmıştır. Birinci dalga toplumlarında iş her yerde, evde, köyde, tarlada yapılırken, ikinci dalga toplumlarında işin çoğu binlerce işçiyi çatısının altında barındıran fabrikalarda yapılır. Toplanıp bir araya getirilen sadece enerji ve iş de değildir. İngiliz bilim dergisi New Society'da yazan Stan Cohen, sanayileşmeden önce pek az istisnasıyla yoksulun evde ya da akrabalarının yanında barındırıldığını, suçlunun ceza olarak kamçılandığını ya da bir topluluktan başkasına sürüldüğünü, akıl hastalarının aileleri yanında tutulduğunu ya da eğer yoksulsalar onlara toplum tarafından bakıldığını yazıyor. Kısacası o toplumlarda bütün bu insanlar topluluğun her yanına dağıtılmış bulunurdu. Sanayileşme bu durumu bir devrim yaparcasına değiştirdi. Nitekim suçluların toplanıp cezaevlerine konduğu, akıl hastalarının toplanıp tımarhanelere tıkıldığı, tıpkı fabrikalarda toplanan işçiler gibi çocukların da toparlanıp okullara sokulduğu 19. yüzyıla büyük toplanmalar çağı da denebilir. Bu toplanmalar, bir araya gelmeler, sermaye için de söz konusuydu ve bunun sonucu büyük şirketler, onların da ötesinde büyük tröstler ya da tekeller ortaya çıkmıştır. 1969'ların ortalarında Amerika'da 3 büyük otomobil şirketi Amerikan arabalarının %96'sını üretiyordu. Almanya'da 4 şirket, Volkswagen, Daimler-Benz, Opel, GM ve Ford Werke üretimin %91'ini sağlıyordu. Fransa'da yine 4 şirket neredeyse %100'ünü, İtalya'da bir şirket Fiat %90'ını üretiyordu. Yine Amerika'da alüminyumun, biranın, sigaranın, kahvaltıda yenen yiyeceklerin %80'inden fazlası bu sanayi dallarında çalışan 4 veya 5 şirketçe üretilmektedir. Almanya'da sıva yerine kullanılan plasterboard ve boyanın %92'sini fotoğraf filminin, %98'ini sanayi tipi dikiş makinelerinin, %91'ini bu iş kollarında çalışan 4 ya da daha az sayıda şirket üretmektedir. Bu şekilde birkaç elde toplanan sanayilerin sayısı artar da artar. Üretimin bu şekilde yoğunlaştırılmasının etkili olduğuna sosyalist yöneticiler de inanmışlardır. Hasta kapitalist ülkelerdeki Marksist ideologların çoğu sanayinin birkaç elde toplanmasını, sonunda bütün endüstrinin devlet elinde toplanmasına götüren bir adım olarak görüyor ve iyi karşılıyorlardı. Lenin, bütün vatandaşların tek bir kuruluşun, yani devletin işçisi ve memuru halinde getirilmesinden söz ediyordu. Ondan yarım yüzyıl sonra da Sovyet iktisatçısı N. Lalyukhina, Sovyetler Birliği'nin dünyanın en çok yoğunlaştırılmış sanayine sahip olduğunu yazıyordu. Enerji, nüfus, iş, eğitim ya da ekonomik organizasyon. Bunların hepsinin temelinde çok derinlerde hatta Batı ile Moskova arasındaki ideolojik farklılıkların bile etkilemeyeceği derinliklerde ikinci dalga uygarlığının toplayıcılık, yoğunlaştırıcılık ilkesi yatar. Büyüklük tutkusu. Üretimle tüketimin birbirinden kopması bütün ikinci dalga toplumlarında makrofilya'ya yani Teksaslılarınkine benzeyen bir büyüklük tutkusuna yol açmıştır. Eğer fabrikada çalışma saatlerinin uzaması üretilen birimin maliyetini düşürüyorsa, buna benzer bir mantıkla başka alanlarda da üretimin çapının arttırılması bazı tasarruflar sağlayacaktır. Artık büyük sözcüğünü verimli ile eş anlamlı olmuş gibidir ve azemileştirmek beşinci temel ilke haline gelmiştir. Uluslar, kentler, en büyük gökdelene, en büyük baraja, dünyanın en büyük minyatür golf sahasına sahip olmakla övünürler. Büyüme aynı zamanda kalkınmanın sonucu olduğundan sanayileşmiş devletler, şirketler hep kalkınmak için uğraşırlar. Matsushita Elektrik Şirketi'nin Japon işçileri ve yöneticileri her gün toplanıp koro halinde şu şarkıyı söylerler. Üretimi çoğaltmak için mallarımızı bütün dünyaya, çeşmeden fışkıran su gibi durmadan dinlenmeden yaymak için elimizden geleni yapacağız. Geliş sanayi geliş, uyumluluk ve içtenlik, işte Matsushita Elektrik. 1960 yılına gelindiğinde Amerika gelenekleşmiş sanayileşme aşamasını tamamlamış ve 3. değişiklik dalgasının ilk etkilerini duymaya başlamıştı. İşte o yıl Amerika'daki en büyük 50 şirketin her birinde ortalama 80 işçi çalışıyordu. Yalnız General Motors'da 595 bin ve Weil'in Amerikan Telefon ve Telgraf AT&T şirketinde 736 bin kişi çalışmaktaydı. O sıralarda bir ailede ortalama 3.3 kişinin bulunduğunu kabul edersek, bu 2 milyon insanın sadece tek o şirketten gelecek paraya baktıklarını gösterir. Hamilton ve Washington gibi kişilerin bu ülkeyi bir bayrak altında toplamaya çalıştıkları yıllarda bu sayı nüfusun yarısıdır. O tarihten bu yana AT&T daha da devleşti. Sadece 12 ayda iş gücüne 136 bin kişi daha eklendi. 1970 yılında kadrosunda 956 bin kişi çalışmaktaydı. Tabii AT&T'ninki özel bir durumdur. Ancak Amerikalılar büyüklükten her zaman hoşlanmışlardır. Ama bu büyüklük tutkusu yalnız Amerika'ya özgü değildir. 1963 yılında Fransa'da bütün şirketlerin dörtte birini oluşturan 1400 firma, ülkedeki iş gücünün %38'ini çalıştırıyordu. Almanya'da, İngiltere'de ve diğer ülkelerde hükümetler, Amerika'nın devleriyle rekabet edebilmek için büyüklüğün çok yararlı olacağı inancıyla daha büyük şirketler yaratmak için firmaların birleşmesini açıktan açığa destekliyorlardı. Firmaların azami ölçüde büyümesinin amacı sadece kâr da değildi. Marx, sanayi kuruluşlarının giderek büyümesiyle onların maddi gücünün artması arasında bir bağ görmüştü. Lenin de büyük kuruluşlar ve tekellerin kitle üretim tekniğini en üst düzeye getirdiğini iddia etmiştir. Sovyet devriminden sonra verdiği ilk emirle Rus ekonomik yaşamının en az sayıda ve en büyük birimlerle konsolide edilmesini istemiştir. Bu en büyüğün peşinde koşma işinde Stalin daha da ileri gitmiş, Magnitogorsk ve Zaporozhye'de büyük çelik kompleksleri, Balkaş'ta bakır tekkesi, Harkov ve Stalingrad'da traktör fabrikaları gibi yeni projeler gerçekleştirmiştir. Stalin Amerika'da böyle bir tesisin büyüklüğünün ne olduğunu sorar, daima daha büyüğünün yapılmasını emrederdi. Sovyet ekonomik planlamasında Büyüklük Kültü adlı yapıtında Dr. Leon M. Herman şöyle diyor. Gerçekten de Sovyetler Birliği'nin çeşitli yerlerinde yerel politikacılar daima dünyanın en büyük projesini gerçekleştirmenin peşine düşmüşlerdi. 1938 yılında Komünist Partisi yöneticileri bu devrik tutkusuna gigantomaniye karşı uyarıyor ama pek etkili olmuyorlardı. Bugün bile Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki komünist liderler Herman'ın deyimiyle büyüklük tiryakisi olmuşlardır. Sadece büyük olmanın verdiği güven, ikinci dalganın da etkinlik anlayışından kaynaklanmaktadır. Yalnız endüstriyalizmde görülen bu büyüklük tutkusu fabrikaların ve fabrikasyonun ötesine de gider. Ülkede üretilen mal ve hizmetleri toplayarak ekonominin çapını ölçmekte kullanılan ve birbirinden çok farklı bir sürü verinin bir araya gelmesinden oluşan gayri safi milli hasıla denen istatistik aracında da kendisini gösterir. İkinci dalga ekonomistlerinin kullandığı bu aracın birçok kusurlu yanı vardır. GSMH bakımından üretilenin besin ya da eğitim ve sağlık hizmeti ya da cephane olmasının hiçbir önemi yoktur. Bir ev yapmak için işçi çalıştırmakla bir ev yıkmak için işçi çalıştırmak da GSMH'ye eklenir. Oysa birinde var olan konut stoğuna bir konut daha eklemiyor, öbüründe ise bir konut eksiliyor. Sonra GSMH yalnız piyasa faaliyetlerini ve alışverişi ölçtüğünden ekonominin çocuk yetiştirme, ev idare etme gibi ücretsiz yapılan yaşamsal önemi olan bir bölümünün üzerinde hiç durmaz. Bu kusurlarına karşın bütün ikinci dalga devletleri ne pahasına olursa olsun GSMH'yi arttırma çabası içine girmişlerdir. Çevresel ve toplumsal felaketlere neden olsa bile mümkün olduğu kadar çok gelişmenin peşine düşmüşlerdir. Endüstriyalizmin etkisindeki kafa yapısında büyüklük tutkusu yer etmiş ve ona son derece mantıklı gelmiştir. Standartlaştırma, uzmanlaşma gibi diğer kurallarla birlikte maksimizasyon da endüstriyalizmin temel kurallarındandır. Merkezileşme. Son olarak bütün sanayileşmiş uluslar bir de merkezileşmeyi bir sanat haline getirdiler. Kilise ve birinci dalga hükümdarlarının çoğu iktidarın ne şekilde ellerinde toplanabileceğini biliyordu. Ama onlar nispeten daha az karmaşık toplumlarla uğraşıyorlardı ve sanayi toplumlarını tepeden tırnağa kadar merkezileştirenlerine oranla amatör sayılırlardı. Bütün karmaşık toplumların hem merkezileştirilmiş hem de bir merkeze bağlı olmayan faaliyetlere ihtiyacı vardı. Her bölgeye kendi gereksinimi olan maddeleri yetiştirme yükümlülüğünü veren birinci dalganın genelde merkeziyetten uzak ekonomisinden, ikinci dalganın bütünleşmiş ulusal ekonomisine geçişte iktidarı da merkezileştirmek için büsbütün yeni yöntemler gerekliydi. Bu yöntemler şirket iş kolu ve genel olarak ekonomik düzeyinde uygulandı. Bu konuda eski demir yolları klasik örneği oluştururlar. Bir zamanlar diğer iş kollarına oranla en büyük kuruluşlar onlardı. 1850 yılında B Amerika'da yalnız 40 bin fabrikanın 250 bin dolardan fazla sermayesi vardı. Buna karşılık New York Central Demiryolu şirketi daha 1860 yılında 30 milyon dolarlık bir mal varlığıyla övünüyordu. Böyle bir devi yönetmek için yeni yöntemler zorunluydu. Onun için eski demiryolu yöneticileri çağımızda uzay programlarının yöneticileri gibi yeni yöntemler bulmak zorunda kaldılar. Teknolojiyi, ücretleri, tarifeleri standartlaştırdılar. Uzunluğu 100 milleri bulan şebeke içinde seferleri senkronize ettiler. Uzmanlaşmayı gerektiren yeni iş kolları yeni meslekler yarattılar. Sermayeyi, enerjiyi ve insanları yer yer toplayıp bir araya getirdiler. Şebekenin çapını azemiye çıkarmak için uğraştılar ve bütün bunları yapabilmek için verilerin ve emirlerin bir elde toplanmasını gerektiren yeni örgütlenme şekilleri yarattılar. Memurlar hat ve merkez memurları diye ikiye ayrılmıştı. Vagonların hareketleri, indirme, yükleme, hasar, kayıp, koli, onarım işleri ile ilgili verilerin toplanabilmesi için günlük rapor sistemi uygulanıyordu. Bütün bu bilgiler çeşitli kademelerden geçerek kararları veren ve emirleri aynı yollardan aşağı gönderen bir komuta merkezine gidiyordu. Tarihçi Alfred D.R. Chandler'ın dediği gibi, demir yolları kısa zamanda diğer büyük kuruluşlar tarafından örnek olarak kabul edildi. Bütün ikinci dalga uluslarında merkezileşmiş yönetime son model bir araç diye bakıldı. İkinci dalga politikada da merkezileşmeyi teşvik etti. Bu, Büyük Amerika'da ya da 1780'lerin sonuna doğru merkeziyetçi bir anayasa getirmek için verilen mücadelede görünüyordu. Genellikle birinci dalgadan yana olan kırsal kesim çıkar çevreleri iktidarın ulusal bir hükümetin elinde toplanmasına karşı koyuyor. İkinci dalgadan yana olan ticari çıkar çevreleri ise Hamilton'ın öncülüğünde güçlü bir merkezi hükümete sadece askeri ve dış politika nedenleriyle değil ekonomik kalkınma içinde ihtiyaç olduğunu iddia ediyorlardı. Ortaya ustaca yapılmış bir uzlaşma şekli olan 1787 Anayasası çıktı. Birinci dalga güçleri hala kuvvetli olduğundan anayasa birçok konuda yetkiyi merkezi hükümet yerine eyaletlere bırakıyordu. Ayrıca yine fazla güçlü bir merkezi yönetimin ortaya çıkmasını önlemek için yasama, yürütme ve yargı işlevlerini birbirinden kesinlikle ayırıyordu. Bununla birlikte anayasada federal devletin iktidarını son derece genişletebilmesine elverişli kaynak ifadeler yer almaktaydı. Sanayileşme siyasal sistemi daha çok merkezileşmeye doğru götürünce Washington'daki yönetim de gittikçe daha çok konuda iktidarı, sorumluluğu ve karar verme yetkisini merkezde topladı. Federal devletin kendi bünyesinde de bir değişiklik oldu ve ağırlık merkezi yasama ve yargı organlarından üç gücün en merkeziyetçi olanına yani yürütme organına kaydı. Öyle ki kendisi de bir zamanlar koyu bir merkeziyetçi olan Arthur Schlesinger bile Nixon zamanında devlet başkanını imparatora benzetiyordu. Siyasetteki bu merkeziyetçilik eğilimi Amerika dışında çok daha güçlüydü. Amerikan sisteminin nispeten daha az merkeziyetçi olduğu sonucuna varmak için İsveç'e, Japonya'ya, İngiltere'ye ya da Fransa'ya şöyle bir bakmak yeter. Ne Marx ne İsa adlı yapıtın yazarı Jean-François Revel, siyasal protesto hareketleri karşısında hükümetlerin tutumunu anlatırken aynı noktayı belirterek Fransa'da bir gösteri yasaklanırsa bu yasağın nereden geldiği konusunda hiçbir kuşku yoktur. Eğer bu önemli bir siyasal gösteri ise yasaklayan hükümettir, diyor. Amerika'da ise bir gösteri yasaklanınca herkes kim yasakladı diye sorar. Revel, Amerika'da yasaklayanın genellikle kendi başına buyruk olan yerel yönetim olduğunu söyler. Kuşkusuz sanayileşmiş Marksist ülkelerde de siyasal sistem aşırı derecede merkezileştirilmiştir. Zaten daha 1850 yılında Marx, iktidarın kesinlikle devlet elinde toplanmasını savunuyordu. Kendisinden önce gelen Hamilton gibi Engels'de merkeziyetçi olmayan konfederasyonları geriye doğru atılmış büyük bir adım olarak betimliyordu. Daha sonraları da sanayileşmeyi daha da hızlandırma telaşında olan Sovyetler son derece merkeziyetçi bir siyasal ve ekonomik yapı geliştirmişlerdir. Bu sistemde üretimle ilgili en basit kararlar bile merkezdeki planlamacıların kontrolünden geçer. Bir zamanlar merkeziyetçilikten uzak olan bir ekonominin yavaş yavaş merkeziyetçileştirilmesine, adından amacının ne olduğu anlaşılan yeni bir buluşun da yardımı dokunmuştur: Merkez Bankası. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.